Üçüncü ayrım.
30 yaşından beri kendini azar azar hissettiren ve onu gitgide uzun yol yürümekten, merdiven çıkmaktan men etmeye başlayan ve bazen rakıyı fazla içtiği zamanlar ona sıkıntılı bir gece geçirten bu hastalık birdenbire artıvermişti. Kendisi evvelce bunu ciddiye almıyor, büyükçe yorgunluk ve heyecanlardan sonra herkeste görülen bir haldir diyordu. Son senelerde Edremit'te hayatı oldukça sakin geçtiği ve evi yokuşsuz bir yerde olduğu için tamamen unutmaya başladığı bu arıza, birkaç ay evvel birdenbire bir gece yarısı müthiş bir çarpıntı ve yürek sıkıntısı ile onu yatakta yakalamış, bir daha da bırakmamıştı. Ali'nin öldürüldüğü günlerdeydi. Evin boğucu sessizliği ve manasızlığı, Yusuf'un itimatsız ve kendinden kaçan tavrı, Muazzez'in günden güne artan durgunluğu ve nihayet Şahinde'nin ardı arası kesilmeyen dırdırları onu boğulacak hale getirmişti. Hükümete uğramayı ise düşünmek bile istemiyordu. Öğle yemeğini evde yedikten sonra pardesüsünü giyerek sokağa fırladı. Kasabanın şimal tarafına doğru bir gezinti yaptı. İbramca köyden sonra önüne çıkan zeytinlikler arasında ayakları çamurlara saplanarak yürüyor, bu civarda bulunduğunu duyduğu fakat yerini kat'i olarak bilmediği bir pınarı arıyordu. Kocaman bir çınar ve güzel bir havuz bulunduğu söylenen bu mesire yeri kendisine pek methedilmişti. Bu anda birdenbire içinde beliren bir merakla orayı bulmaya niyet etti. Zeytinliklerin arkasında yürüselen yamaçlarda ortalara doğru yer yer ağaç kümeleri vardı. Fakat bunların bir kısmı henüz çıplaktı. Bir kısmı ise açık yeşil bir yaprak örtüsüne sarılmaya başlamıştı. Fakat söylenen pınarın hangisi olduğunu kestirmeye imkan yoktu. En yakın gördüğü birisine doğru ilerledi. Zeytinlerin arasında da tek tük erik ve kayısı ağaçları vardı ve bunlar tatlı pembe çiçeklerle donanmışlardı. Yanlarından geçerken insanı emsalsiz bir koku kucaklıyor ve sarhoş ediyordu. Selahattin Bey vücudunun her tarafından kalbine doğru bir mayin gençleştirici, kuvvet verici bir şeyin koştuğunu hissetti. Ciğerlerinin en son köşesini şişirecek kadar geniş bir nefes aldı ve tabiatla beraber kendisinin de canlandığını zannetti. Etrafında her şey hayata yeniden doğuyordu. Koyu yapraklarını her zaman muhafaza eden zeytinlerin gölgelediği, çamura benzeyen topraktan yer yer otlar fışkırmaya başlıyor, söğütlerin yapraksız ve ince dalları açık bir yeşile bürünüyor ve tek tük tomurcuklar yakında bu ince dalları saracak yapraklardan haber veriyordu. Karşısındaki tepenin eteklerinde birçok zeytinlikler vardı ve bunlar dağa tırmandıkça alt kenarları taş duvarlarla beslenmiş teraslar halinde yükseliyorlardı. Kaymakam bunlardan birkaçını atladı. Bu sırada elleri duvarın dibinde bir ikinci duvar gibi uzanan böğürtlen dikenleriyle yer yer çizilip kanadı. O, kumral tüylü ve mor damarlı elinde ince bir çizgi halinde beliren ve derhal kuruyan kanlarla birlikte vücudunu senelerden beri kemiren bir zehirin de dışarı çıkıp uçtuğunu sandı. O kadar içi geniş ve tazeydi. Birkaç sedi daha atlattıktan sonra aşağıda düzlükteyken gözünü aldığı ağaç kümesine geldi. Burada pınar filan yoktu. Kocaman bir cavaz ağacıyla nispeten genç iki çınar, dallarını birbirlerine yaslamışlar, derin bir uykudan uyanma hülyalarını kuruyorlardı. Selahattin Bey hemen cevizin dibine oturdu. Son yokuş onu oldukça yormuştu. Kalbi bir tokmak gibi göğsüne vuruyordu. Fakat içindeki hayat ve gençlik hisleri bu yüzden azalmadı. Başını arkasına yaslayıp bir müddet daha hızlı nefes aldıktan ve pardesüsünün altında terinin kurumaya başladığını hissettikten sonra tekrar doğruldu ve ovaya bakmaya başladı. Her taraf yıkanmış gibi parlak ve aydınlıktı. Gökyüzünü kaplayan ve güneşi örten bulutlar karşısındaki dağların tepelerine kadar uzanıp orada sis halinde yerleşiyor ve ovanın üzerinde gitgide yükseliyordu. Güneş olmadığı halde ortalık o kadar aydınlık ve temizdi ki Selahattin Bey karşı dağların sislere yakın yerlerindeki köyleri bile seçiyordu. Başını sağ tarafına çevirince denizi gördü. 10 kilometre kadar uzanan ağaçlı ve bahçeli bir araziden sonra başlayan bu deniz, bulutların arasından yer yer fırlayan güneşin altında kah parlıyor, kah kararıyordu. Çok uzaklarda, ufka yakın bir yerde, tamamen sislere gömülü Midilli Adası vardı. Herhalde şimdi oraya yağmur yağıyordu. Selahattin Bey başının dönmeye başladığını fark etti. Bu kadar geniş, güzel ve sıcak bir tabiatın ortasında kendini şaşırmış gibiydi. Fakat gözlerini etrafta dolaştırırken aşağıda mor bir duman tabakasıyla örtülmeye başlayan kasabayı gördü ve irkildi. Oraya, o küçük ve çukur yere gidip gömülmek mecburiyeti ona pek acı geldi. Fakat bunun üzerinde düşünmekten korkarak çabuk adımlarla derhal aşağı inmeye başladı. İçinde biraz evvelki genişlikten eser kalmamıştı. Sadece bir yorgunluk ve başında bir zonklama duyuyordu. Kasabaya yaklaşınca birkaç sığırtmaca rastladı. Önlerine kattıkları 5-10 sıska öküzü bağıra çağıra bir araya toplamak istiyorlardı. Çamurlu yolda insanın burnuna rutubetli ve ekşi bir kübre kokusu vuruyor ve oralardaki birkaç basık evin bacasından etrafa reçineli çam odunlarının dumanı yayılıyordu. Daha çok karanlığa kalmamak için çamurlu yollarda hızlı hızlı yürüdü. Hava kapalı ve nemli olduğu halde soğuk değildi. Pardesüsünün içinde adam akıllı terliyor ve vücudunu bir ateş kaplıyordu. Eve gelir gelmez soyundu, sırtına bir hırka alarak tulumbada yıkandı, sonra odasına çıkıp yatağına uzandı. Yarım saat sonra kendisini yemeğe kaldırdılar. Alt katta, sokak üstündeki bir odada kurulan yer sofrasına karısı ve kızı ile birlikte oturdu. Bir şey söylemiş olmak için, "Yusuf gene yok mu?" diye sordu. Şahin de hiçbir fena maksadı olmadan, yalnız hep o diline alıştırdığı ifade tarzı ile cevap verdi. "Ne zaman var ki?" Kaymakam sorduğuna pişman olup sustu. Muazzez önüne bakarak, "Yusuf ağabeyim son günlerde eve uğramaz oldu. Bilmem nesi var. Siz de kendisiyle hiç konuşmuyorsunuz," dedi. Kaymakam omuzlarını silkti. Artık bu dünyada hiçbir şeyin kendisini fazla alakadar etmediğini anlatmak istiyordu. Kenarda sofra bezinin üstünde duran çinko hoşaftasını alıp ortaya koydu. Üçü birden içmeye başladılar. Loş odada demir kaşıkların kaseye dokundukça çıkardıkları hafif şıkırtıdan başka ses yoktu. Yemek böylece bitti. Bir kenara çekilen kaymakam Muazzez'e, "Şuradan bana bir kitap ver," dedi. Muazzez içinde kahve takımı ile çamaşır mandalı torbasının da bulunduğu bir dolabı açarak orta gözde üst üste yığılı duran kitaplardan en kalınını çekti ve babasına götürdü. Selahattin Bey yaslandığı duvarda başının üstündeki bir çivide asılı duran lambanın ışığı altında eski ve sararmış sayfalara göz gezdirmeye başladı. Bazı yaprakları kopup fersudeleşen ve kalın siyah cildinden tamamen ayrılmış bulunan bu kitap, Servet-i Fünun Mecmuası'nın eski senelere ait bir koleksiyonuydu. Kaymakam sayfaları birbiri arkasına çevirirken bu mecmuanın yazılarını içer gibi okudu ve şimşir üzerine oyulmuş Çeşme'ye giden kız tasvirinin altındaki şiirleri ezberlediği zamanları hatırladı. Yarım saat sonra odasına çekildi. Şahinde ile Muazzez de erkenden yattılar. Gece yarısına doğru Şahinde yanı başındaki yatakta boğuk öksürükler duyarak uyandı. "Ne oluyorsun bey?" Bir inilti cevap verdi ve Şahin de sofradan idareyi almaya giderken kocası boğuk bir sesle "Kolonya şişesini de getir," dedi. Kadın ayaklarına terliklerini zor geçirip dışarı fırladı. Merdiven başından idareyi alıp paldır küldür aşağı indi. Sokak üstündeki odadan kolonya şişesini aldı. Hizmetçi kadını, Kübra'nın anasını eliyle dürterek uyandırdı. "Kalkın ayol, beye bir şeyler oluyor," diye bağırdı ve yine patırdı, gürültüyle yukarı fırladı. Odaya girdiği zaman Salahattin Bey'i yatakta oturmuş ve arkasına bir yastık alıp duvara yaslanmış buldu. Karısı içeri girince kaymakam başını kaldırdı, üzgün bir yüzle. "Bu ne gürültü yahu, sessiz sedasız bir iş yapmak bilmez misin sen?" Onu doğrulmuş gören karısı oraya, ayak ucuna çöküp hüngür hüngür ağlamaya başladı. Uyanan ev halkı kapının önünde toplanmışlar, merakla içeri bakıyorlardı. Yalnız Muazzez uyanmamıştı. Kaymakam eliyle "gidin" diye bir işaret yaptı, hepsi dağıldılar. Biraz durduktan sonra karısına döndü. "Haydi sus da yat, bir şey yok, ver şu kolonya şişesini, biraz çarpıntı geldi, fenalaşıyorum sandım. Bugün çok yol yürüdüm de ondan mıdır nedir bilmem. Önce çok fena oldu, birisi göğsüme çökmüş, gırtlağıma basıyor sandım. Şimdi hafifledi. Yatsana efendim, ne ağlıyorsun?" Karısı sürünerek ona doğru sokuldu, gözleri kıpkırmızıydı. Başını kocasının dizine koydu ve fasılalı olarak hıçkırmakta devam etti. Kaymakam yorgun gözlerini önüne, kucağına yatan bu başa çevirdi. İçini hazin bir hatıra kapladı. Bu buruşmaya başlamış ve ağlamaktan kızarmış çehrenin arkasında taze bir genç kızı yüzü görür gibi oldu ve o anda ilk evlendiği gecenin ümit ve sevinç dolu hislerini tekrar yaşadı. Bu belki bir saniye, belki de daha az sürdü. Ondan sonra içini derin bir merhamet kapladı. Bütün kızgınlığına ve uzun senelerin verdiği bir istihfaf duygusuna rağmen gördü ki karısı bu anda samimiydi ve kendisine bir şey oluyor diye sahiden korkmuş, sahiden telaş etmişti. Bu korkunun arkasında daha esnafça düşünceler aramak biraz insafsızlık olurdu. Uzun senelerden beri insanlardan bu kadarcık bir alaka bile görmemeye alışmış olan kaymakam, ellerini karısının ıslak yüzünde dolaştırdı, sonra onun başını yavaşça kaldırıp yastığına koydu. Kendisi de uzandı ve hemen bir kuyu kadar boş ve karanlık bir uykunun içine yuvarlandı. Fakat bu nöbetler sık sık gelmeye ve bazen uzun sürmeye başladı. Belediye doktoru uzun senelerden beri Edremit'teydi ve ihtiyarladıkça pansuman yapmayı bile unutmuştu. Kaymakam ona hiçbir şey sormadı. Bu sırada Balkan Harbi'nde yaralanıp tebdili hava için babasının yanına Edremit'e gelen bir doktor yüzbaşısına kendini muayene ettirdi. Bu genç uzun uzun düşündükten sonra süpaplarda iltihaptan, daimi sükunetten, tok karnına yatmamaktan filan bahsetti. Salahattin Bey bu tavsiyelere riayet ettiği halde kısa zamanda ve pek belli şekilde çökmekten geri kalmadı. Gözlerinin altı şişmiş, yanakları sarkmış, yüzü daima yorgun bir ifade almıştı. Konuşurken ara sıra durup bütün dişlerini gösterecek şekilde ağzını açarak sık sık nefes alıyordu. Şakir'in muhakemesi bu zamanlara tesadüf ettiği için kaymakam bu işle pek meşgul olamadı. Zaten pek dört elle sarılamadığı bu hayata karşı alakaları daha çok azalmışa benziyordu. Yoksa eline geçen fırsatı kaçırmak istemez, Kübra meselesini de ortaya atarak Hilmi Beylere tam bir darbe indirirdi. "Kafaları ezilecek yılanlar," dediği bu baba oğlu mahvetmek için daha münasip bir vesile zuhur edemezdi. Fakat o bunu yapmadı, hatta Yusuf'u çağırıp hiçbir işe karışmamasını, ortaya yeni meseleler çıkarmamasını ve kendisini uğraştıracak, heyecanlandıracak şeyleri meydan vermemesini rica etti. Bunun için 4 ay kadar süren muhakeme esnasında kaymakam ve ailesi bu işe yabancı bir şehir sakinleri kadar bile alaka göstermedi. Ailenin diğer 3 ferdi hatta bu cinayetten içten içe memnundular. Şahin de bir bakkala kız vermediğine seviniyordu. Yusuf hem bir yükten kurtulmuş gibi kendisini serbest sanıyor, hem de derinden derine üzülüyordu. Muazzez ise artık gönlündekini açığa vurabileceğini düşünerek memnundu. Halbuki Yusuf ona bu fırsatı vermedi. Vereceğe de benzemiyordu. Ali'ye karşı girdiği taahhüdü yerine getirmek için Muazzez'i feda etmiş ve Muazzez'in kendisine "Kimi istiyorum anladın mı?" dediği akşama ait bütün hatıraları kafasından silip atmaya uğraşmıştı. En küçük teferruatına kadar dimağına yerleşmiş olan bu hatıraları oradan çıkaramayacağını çabuk anladı. Fakat bunun üzerinde düşünmeyecek, muhakemeler yürütemeyecek kadar kendisine hakim oldu. Hislerini uyuşuk bir körlüğe alıştırmak üzere olduğu sırada cinayet yapıldı. Yusuf bunu duyunca evvela inanamadı. Bu tesadüften korktu. Sonra yavaş yavaş eski donukluğuna döndü. Kendisinin de vuzuhla anlayamadığı bir takım düşünceler kafasında dolaşıyor ve onu üzüyordu. Hem Ali'nin ölüsüne hem Muazzez'e karşı kendini müşkül vaziyette buluyordu. Nefsine karşı yaptığı büyük fedakarlığın gururu, şimdi bir ölünün mirasına konmayı ona küçüklük gibi gösteriyordu. Muazzez'e gidip, "Bana gel, ben gerçi seni bir iş uğruna feda ettim, benim için bu kadar az ehemmiyetim vardı, şimdi bu engel kalktı, başka bir mühim mesele çıkıncaya kadar sana bağlıyım," demek de herhalde pek kolay bir şey değildi. Bunları kendisine karşı da izah edemediği için eski kapalılığında devam etmeyi yegane çare olarak kabul etti. Eskisi gibi eve hemen hemen sahada yatmaya geliyor, sair zamanların dışında zeytinlikte veya kırlarda geçiriyordu. Son zamanlarda kendi üzerinde düşüncelerini çoğaltmış ve gitgide bir çıkmaza saplanmıştı. Neydi, ne olacaktı? Bugün babalığı ona bir şey söylemiyordu. Hiçbir zaman da söylemezdi. Fakat bu sükût kendisinin garip bir vaziyette olmasına mani değildi. Kaymakamın evlatlığı 30'una kadar boşta gezip hazır ekmek yemekte devam mı edecekti? Ondan sonra hangi sanatı öğrenmişti? Hayatta ne iş tutabilirdi? Senelerce evvel mektebi bıraktığı sıralarda bir aralık zihninden çıraklığa gitmek, kunduracı, terzi, helvacı olmak gibi şeyler geçmişti. Ustaların zulmüne dair dinlediği hikayeler, şahidi olduğu vakalar onu bu fikirden çabuk vazgeçirdi. Daha sonraları zeytinlik ve harman işleri, zeytinliğin yanındaki iki dönümlük tarlayı 3 seneden beri Yusuf ektirip biçtiriyordu, onu oyaladı. Fakat işte bugün koskoca bir delikanlıydı ve bir baltaya sap olmak icap ediyordu da hangi baltaya? Bir de bu vaziyette Muazzez'e dair hayallerini kurmaya kalkmıştı ha. Ne yüzle? Babalığının ekmeğini 2 kişi birden yemek için mi? Öyle ya. Muazzez'i aldıktan sonra kızın nafakası tamamen kendisine ait olacak, babasıyla bir alakası bulunmayacaktı. Günlerce, aylarca düşünüyor, aklına işe yarar bir fikir gelmiyordu. Bu hal kaç sene sürebilirdi? Çok kere başını alıp gitmek, Balıkesir'de, Bandırma'da bir ağanın yanına arabacı yahut işbaşı girmek istedi. Halbuki böyle yaparsa babasını, Muazzez'i, hatta Şahinde'yi üzmüş olacaktı. Buna ne hakkı vardı? Adamın kendisine geçen emeklerine böyle onu sebepsiz yere bırakıp gitmekle mi mukabele edecekti? Başka bir yol, başka çare lazımdı. 10 seneden beri içlerinde yaşadığı halde bir türlü alışamadığı bu insanların arasında onun da sağlam bir yeri olmalıydı. Yalnız kendisine dayanan, yalnız kendisinin olan bir yeri. Ancak ondan sonra başka şeyler düşünebilirdi. Belki kendine göre bir kızcağız da bulur, etrafında akıp gittiğini gördüğü hayat nehrine o da katılırdı. Yaz adam akıllı gelmiş, Edremit gündüzleri tamamen boşalmaya başlamıştı. Herkes tarlalarda, bağlarda, cennet ayağında, ark başlarında, ayva bahçelerinde vakit geçiriyor ve rutubetli bir sıcaktan boğulan kasabaya akşam üzeri dönüyordu. Kaymakamın evi eski sessizliğini muhafaza ediyordu. Salahattin Bey günden güne zayıflamakta, Şahinde Hanım ise komşu ziyaretlerinden ve gezmelerinden geri kalmamaktaydı. Son zamanlarda bu eğlencelere artık boyu ile beraber olan kızını da götürmeye başlamıştı. Evde kapanıp düşünmekten bunalacak hale gelen Muazzez de bundan memnundu. Böylece belki Yusuf'u kendisiyle tekrar meşgul olmaya sevk edebileceğini karanlık bir şekilde ümit ediyordu. Sonra gittiği yerdeki akranlar, hemen hemen her gün tekrarlanan udlu ve şarkılı alemler, gıdıklayıcı sohbetler onu oyalamıyordu değildi. Birkaç kere Hilmi Beylere de gittiler. Yusuf'un bu aileden hoşlanmadığını, hele arkadaşı Ali'nin ölümünden sonra büsbütün kızacağını bildikleri için bu ziyaretleri evde söylemediler. Selahattin Bey'in hastalığı ve Yusuf'un evden gitgide uzaklaşması Şahinde'yi tamamen başıboş bırakmıştı. Kocasına ilk nöbet geldiği zaman gösterdiği alaka da zamanla bir alışkanlığa çevrildi. Artık onu senelerden beri hep hastadır sanıyordu. Bazı geceler zavallı adam yatakta inlemeye, boğuk boğuk nefes almaya ve eliyle kalbini tutarak öksürmeye başlayınca Şahinde yarı uyku halinde kolonya şişesini uzatıyor yahut daha ağır hallerde askeriye doktorunun verdiği ilaçtan bir kaşık içeriyor ve lokman ruhu koklatıyordu. Kaymakamla son günlerde hakikaten meşgul olan Yusuf'tu. Çok kere akşamüzeri hükümete gidip babasını aşağıda bekliyor ve onunla beraber eve dönüyordu. Bu esnada işlerden, kasabaya ve mahsul vaziyetine ait havadislerden bahsediyorlardı. Hiç konuşmayan Yusuf'un böyle tek tük de olsa söz söylemesi Salahattin Bey'i hayrete düşürüyor ve o Yusuf'ta bir değişiklik başladığını seziyordu. O kendine güvenen ve dünyaya meydan okuyan tavırdan Yusuf'ta eser kalmamış denilebilirdi. Konuşurken gözlerini insana dikip sert sert ve "Söyleyeceğim buna manasız şeyler miydi?" demek isteyerek bakmıyor. Hatta çok kere yarım bıraktığı bir sözü karşısındakinin tamamlamasını, yani sonuna kadar götüremediği bir düşünceyi toparlamakta kendisine yardım edilmesini bekliyordu. Eskiden kimseye bir şey sormaz, sesini çıkarmadan sadece dinlerken, şimdi soruyor, birçok şeyleri öğrenmek istiyordu. Merakını tahrik eden şeyler daha ziyade günlük hayata ve muhitindeki insanlara taalluk eden malumattı. Yusuf'ta yavaş yavaş yabancılık kayboluyor ve etrafına katışmak temayülleri beliriyordu. Salahattin Bey bunları gördükçe hem seviniyor hem de içini garip bir hüzünün kapladığını hissediyordu. Eski Yusuf'a çok alışmıştı. Onun mütehakkim dik başlı ve söz söylemez hali kendisine daha sıcak geliyordu. Boynu bükük, mütereddit, mahcup delikanlıyı bir türlü ciddiye alamıyordu. Fakat kafası bu değişmenin sebeplerini araştıracak halde değildi. Bu söylediğimiz hisler aklından şöyle bir geçiyor ve derhal unutuluyordu. O kadar ki aynı şeyleri bir başka sefer düşününce ilk defa fark ediyorum sanıyor, yeniden üzülüyor, seviniyor veya hayret ediyordu. Resmi işlerini uzun senelerin verdiği ihtiyatla yapıyor, bunların bir kısmını pek bunalırsa tahrirat katibine bırakıyor ve eve gidip sokak üstündeki loş odanın bir minderine uzanıyor ve hayatını teşkil eden boş seneleri gözünün önünden geçiriyordu. Gözünü yumduğu zaman bir sürü dağ, fundalıklı bayır, kerpiç, ahşap veya kargir evli kasaba ve bir sürü de insan görüyor. Fakat bunların hiçbiri onun alakasını çekemiyordu. Hayatının bütün hatıraları lüzumsuz ve manasızdı. Ömrünün her vakası olmasa da olabilir, hayatına her girer insan girmese de olabilirdi. Bütün mazisinde kendisine "Ah neden böyle yaptım?" veya "Ah niçin şöyle yapmadım?" dedirtecek bir şey bulamıyor ve bu ömrünün pek tatlı geçmediğinden değil, sadece ömrünün her kısmına şu anda pek lakayt olduğundan oluyordu. Hayattan ne isteyebilirdi? doğmuş, büyümüş, okumuş, devlet hizmetine girip memleketi dolaşmış, ihtiyarlamış, evlenip kavga ve dırıltı içinde bir hayat geçirmiş ve nihayet bu hale gelmişti. Herkes başka türlü mü yaşıyordu sanki? Başka türlü nasıl yaşanabilirdi? Zevkse ömründe o da eksik değildi. Memuriyetle dolaştığı muhtelif şehirlerdeki birkaç cana yakın dost ile yaptığı içki alemleri bugün bile tekrar istenebilecek şeylerdi. Bekarlığında fırsat düştükçe gönül eğlendirmekten geri kalmamış, bazen bir Ermeni hizmetçiyle, bazen bir zaptiyenin dul karısı ile de olsa tatlı günahlar işlemiş ve hele yolu İstanbul'a düştükçe Venedik ve Timoni sokaklarının kaldırımlarını aşındırmıştı. Bir hayat başka türlü olacak değildi ya. Şimdi gözlerini kaparsa hiçbir şeye yanmayacaktı. Düşünüyor ve ayrılmaktan büyük bir üzüntü duyacağı bir şey tasavvur edemiyordu. Kızı bile onu bu dünyaya bağlayamıyordu. Bunda bir lakaytlıktan ziyade mukadderata sessiz bir mütavaat vardı. Madem ki hiçbir şeyi değiştirmeye iktidarı yoktu, her şey evvelden çizilen bir yolda yürüyecekti. O halde aklı başında bir insan olanları tebessümle seyredip sırasını beklemeliydi. Yalnız Salahaddin Bey'i azıcık düşündüren bir mesele vardı. Kendisi ölürse Muazzez'in hali ne olacaktı? Böyle bir vaziyette Yusuf'un Şahinde ile geçinip evde kalacağını tahmin etmiyor, ona şimdiden bu hususta vasiyette bulunmayı da istemiyordu. Ah, ölmeden önce evladının namuslu birine vardığını görse ve gözleri arkada kalmasa, o zaman bu yorgun hayattan ayrılmayı hatta biraz isteyecekti de. Benim için yapılacak ne iş kaldı ki, diyordu. Yerimizi boşaltsak da dünyaya yeni gelenlere yer açsak. Fakat Şahinde'ye bir türlü güvenemiyor ve kızını onun elinde bırakıp gideceği için biraz da telaş ediyordu. Ne olurdu, artık hiçbir işiyle alakadar olmak istemediği bu dünyadan bu işi de temizleyip gitseydi. Fakat nasıl? Muazzez'i kim isteyebilir, kim alabilirdi? Ona göz koyup almaya kalkanların hali meydandaydı. Şakir Bey ise elini kolunu sallayıp serbest serbest ortalıkta dolaşıyordu. Bir kurşunda kendisi yemek isteyen kabadayı her zaman bulunamazdı. Sonra ismi bu kadar çok geçen, uğruna vukuat çıkan bir kıza pek iyi bir gözle bakılmıyordu. Burası ufak bir yerdi. Salahaddin Bey dünya ile alakasını böyle erken kesmese ve hayata daha şimdiden biraz yabancı olmaya başlamasaydı, belki başka bir yere naklini ister, kızına orada münasip bir kısmet arardı. Fakat hasta adam her şeyin kendiliğinden gelmesini bekliyor, hiçbir harekete geçmeyi düşünmüyordu. Şahinde'nin kendine göre biraz da kurnazlığı vardı ve Muazzez için Edremit'te evlenme yollarının bir tek çare müstesna kapanmış olduğunu fark ediyordu. Bu bir tek çare onun eskiden beri istediği şeydi, Muazzez'i Şakir'e vermek. Kübra hikayesinden haberi olmayan Şahinde'nin bunu öğrense bile fikrini ne dereceye kadar değiştireceği tayin edilemezdi. Fakat ne Yusuf ne Salahaddin Bey artık bu meseleyi tekrar eşelemeye lüzum görmüyorlar, Şakir işinin tamamen kapanmış olduğunu sanıyorlardı. Bu meselede Şahinde'nin planları olması ve kendi kendine işler çevirmesi ihtimali hiçbirinin aklına gelmiyordu. Halbuki Şahinde, Salahaddin Bey'in artık uzun zaman başlarında kalamayacağını kendi kendine itiraf etmese de seziyor ve ondan sonra da ayakta durabilecek çareler arıyordu. Bir zeytinlik ile yanındaki bir iki tarla üç kişiyi senenin bir ayında bile doyurmazdı. Yusuf'un eline bakmak ise hepsinden ağırdı. Bu mağrur ve dik kafalı oğlanın ekmeğini yemek ve onun emri altında olmak Şahinde'nin tahammül edemeyeceği şeylerdi. Hem bakalım Yusuf kendi ekmeğini kazanabilecek miydi? Hiçbir iş tutmayan ve boşta gezen bu evlatlığa yüz suyu dökmektense aslan gibi bir damat bulup köşeye kurulmak herhalde çok daha akıllı işiydi. Şakir'in serseriliği, sarhoşluğu artık unutulmuş gibiydi. Fakat bunları unutturan hadise, yani onun bir adam öldürmüş olması, Şahinde'ye hiç de korkunç görünmüyordu. Belki bu şehirde adam öldürmenin biraz şerefli ve kahramanca bir şey gibi telakki edilmesi, belki de bu katlin kendi kızı için olduğunu bilmesi, ona Şakir'i daha sıcak gösteriyordu. Sonra Şakir'in annesiyle arasında günden güne artan ve hudutların tamamıyla çizilmesi güç olan bir dostluk onu bu aileye bağlamaktaydı. Hilmi Beylerin konağının ihtişamı, kendisine ana ve oğuldan tekrar yağmaya başlayan hediyelerin cazibesi de bu yaklaşmada ayrıca amil olmaktaydı. Fakat Muazzez bu sefer 2-3 ay evvelki kadar kararsız ve annesine tabi değildi. İçinde kendisini idare eden, ona hareketlerinin ana istikametlerini gösteren ve günden güne büyüyen bir ihtiras vardı. Yusuf'un kendisine karşı gösterdiği soğuk tavırdan doğal infial zamanla azalıyor, yerini Yusuf'un böyle yapışının sebeplerini anlamak isteyen bir meraka bırakıyordu. Çocukluğundan beri hayatta en yakını olan Yusuf, her yerde, her zaman kendisine destek olan Yusuf ve nihayet o akşam kendisine o kadar içten bakan ve onu o kadar iyi anlayan Yusuf, şimdi Muazzez'i hiç sebepsiz unutmuş olamazdı. Ondan bu kadar ısrarla kaçmasında bile bir fevkaladelik vardı. Bu düşüncelere rağmen genç kız annesiyle birlikte gezmekte devam ediyordu. Birkaç kereler de Hilmi Beylere gittiler. Muazzez burada kendisine karşı yapılan muameleye yabancı olmadığını hissetti. Son vakalardan evvel Şakir Bey'in kendisini ısrarla istediği ve reddedileceğini aklına getirmediği sıralarda bu evde yine böyle candan karşılanıyor, hanım tarafından öpülüp yanına oturtuluyor, her ziyaretten bir hediye ile ayrılıyordu. Tekerrür eden bu gönül avlama usullerini nedense onu bu sefer sıkmaya başladı. Sırf evde yalnız kapanıp kalmamak, düşünmeye mecbur olmamak için annesine arkadaşlık ediyor, fakat Hilmi Beylere gitmek istemiyordu. Hele bir gün cennet ayağındaki bağa davet edilip orada, uzaklarda dolaşan ve gözlerini kendisine diken Şakir Bey'e rastlayınca bu aileden büsbütün soğudu. İçini bir ürperme kapladı ve korkmaya başladı. Bu hayata daha fazla tahammül edemeyecekti. Annesinin zevk aldığı şeylerden hoşlanmıyor, gittiği yerlerdeki akranlarıyla ise artık konuşacak laf bulamıyordu. Hayal ve düşüncelerle dolu ve yalnızlık içinde geçen bir hayat, bu 15 yaşındaki kızı kendi yaşındakilerden ayrı yapmıştı. O şimdi bir kadın gibi düşünüyor, dertlerine tek başına çareler arıyordu. Bir şeyler yapmak, artık her şeye bir son vermek lazımdı. Bunu nasıl yapacağını tasarlarken bir gün evde Yusuf'la karşılaştı. Belki haftalardan beri onu yakından görmemişti. Yüzünün sarılığı Muazzez'i korkuttu. Bütün söylemeye hazırladığı şeyleri unutarak, "Yusuf ağabey, sana ne olmuş?" diye sordu. "Ne var kızım? Benzin pek sararmış. Hasta mısın?" "Değilim, babama üzülüyorum. Sonra yalnızlık, işsizlik, can sıkıntısı. Babam nasıl? Son günlerde iyice değil mi?" Yusuf, kızın "babam nasıl?" diye bu kadar tabii bir şekilde soruşuna güldü. "Yatağa düşmüyor," dedi. Sonra kendi kendine söylenir gibi ilave etti. "Belki de düşmeyecek." "Ne demek istedin?" Yusuf tekrar güldü, lafı değiştirerek, "Annen nerede, gene gezmekte mi?" diye sordu. "Evet." "Sen neden gitmedin?" "Canım istemedi." Biraz bekledikten ve Yusuf'un yüzüne dikkatle baktıktan sonra kelimelerin üzerinde durarak tekrar etti. "Canım istemedi." Bu konuşma sırasında Yusuf sokak kapısının yanında ayakkabılarını giymeye uğraşıyor, Muazzez de yanında ayakta duruyordu. Genç kız onun gitmekteki acelesini seyrederken birdenbire içinden gelen bir teessürle "ama belki bir gün canım isteyecek," dedi. Yusuf hemen doğrularak sordu. "Neyi?" Muazzez omuzlarını sekti. Yusuf tekrar sormak ve ısrar etmek için ağzını açtı. Sonra vazgeçerek arkasını döndü, kapıyı aralayıp sokağa çıktı. Güneş tam tepedeydi. Yusuf nereye gitmek istediğini, evden niçin çıktığını unutmuştu. Şu anda kafasında bir tek düşünce vardı: kaçmak, evden uzaklaşmak, oraya dönüp Muazzez'e şu suali sormamak. Neyi canın isteyecek, neyi? Biraz yavaşlarsa kendine hakim olamayıp geriye koşacağını hissediyor ve daha hızlanıyordu. Bir müddet sonra kendini kasabanın cenüp tarafındaki kırlarda buldu. Oyalanmak için etrafına baktı. Bütün tarlaları, bahçeleri, hatta zeytin ağaçlarını teker teker tanıyordu. Göğsünün bir düğmesini çözdü. Müthiş bir güneş ortalığı kavuruyor ve cırcır böcekleri feryatlarını mütemadiyen arttırıyordu. Yusuf gözleri yarı kapalı ve terleyerek yürüdü. Bir aralık burnuna zeytinlerin vakur kokusuna benzemeyen bir koku geldi. Gözlerini açtı, bu bir incir ağacıydı. Zaten iki ağacın kokusu onu eskiden beri çok sarsıyordu: ceviz ve incir. Cevizin koyu, acayip, biraz da attarların sattığı ıtriyata benzeyen bir kokusu vardı. Bu tatlı, latif bir kokuydu. İncirin kokusu ise hiç güzel değildi. Luzuci, yapışkan ve ağır bir kokuydu. İnsan güneşte incirin sütünün ve usaresinin tebahur ettiğini ve bu kokunun oradan geldiğini sanıyor ve nefes aldıkça burun delikleri sanki yapış yapış oluyordu. Gözlerini tekrar yumarak yürüdü. Terden sırılsıklandı. Yerler o kadar sıcaktı ki ayakkabılarının köselelerini bile geçerek tabanlarını yakıyordu. Koyu zeytin yapraklarını bile şeffaf yapan bir aydınlık vardı. Gözleri kör eden, etrafı birbiriyle kaynatan, karıştıran bir aydınlık. Güneş sanki ışığını kova ile yeryüzüne döküyordu. Biraz daha yürüyerek kurumuş bir dere yatağına geldi ve burada binbir türlü nebat ile karşılaştı. Ufak çınar ve söğüt fidanlarının dalları birbirine karışıyor, hayıt ağaçlarının ekşi kokusu etrafa yayılıyor, zakkum fidanları erguvan renkli çiçeklerle parlıyor, kımıldıyor ve sararmış sazlar, dikenler, kamışlar, yabani naniler, vahşi ayva fidanları birbirinin içinde kayboluyordu. Ve bütün bunların etrafında çakıl taşları ve kum vardı. Bu taşlar bile sıcaktan kavrulmuş ve büzülmüşe benziyorlardı. Yusuf derek yatağındaki bu nebat mahşerine sokuldu. Bir kertenkele hızla kaçtı ve birkaç Ağustos böceği sostu. Sonra tekrar başladılar. Yusuf gömleğinin yakasını çözdü ve ceketini çıkardı. Ağzını açarak bitkin, harap, nefes almaya uğraşıyordu. Yere uzandı, başını koymak için fidanların kökündeki çakılları attı ve biraz nemli, serin kum bulabilmek için orayı eşeledi. Fakat her şey kuru ve ateş gibiydi. Biraz rutubet bulmak için belki iki arşın kazmak icap edecekti. Ellerini gözlerinin üstüne kapayarak arka üstü yattı. Güneş yaprakların arkasından bile gözleri kamaştırıyordu. Yusuf kafasında uğultular hissetti. Şimdi kelime kelime hatırlayamadığı bir cümle İçeri girmek için başının etrafında dolaşıyordu. Muazzez ne demişti? Belki bir gün canım isteyecek mi demişti? Bu kadar kat'i mi söylemişti? Yoksa belki canım isterse mi demişti? Bu daha çok bir tehdide benziyordu ve sarih bir manası yoktu. Böyle söylediyse bir şey değil diye düşünüyor, fakat Muazzez'in böyle söylemediğini de gayet iyi biliyordu. Kafasına sokmak istemediği laflar, etrafında mukayeseler yürüttüğünü fark edince içerledi. Bir an için bütün beyninin durmasını istedi. Bunu o kadar şiddetle ve candan istedi ki gözleri yaşardı. Kendi kendisiyle hızlı konuşmamak ve bağırmamak için bir eliyle ağzını kapatıyordu. Bir aralık hiçbir şey düşünemez gibi oldu ve içinin hafiflediğini hissetti. Fakat biraz sonra kendini ağzının içinde "Ne olacak, ne olacak?" diye mütemadiyen mırıldanırken yakalandı. Olduğu yerde doğruldu, ayağa kalktı elleriyle üstüne yapışan kumları silkti. Buralarda durmakta kendini avutamayacağını anladı. Meselenin fevkalade ehemmiyetsiz ve düşünmeye değmez olduğunu tekrarlıyor. Eve gidip kendisiyle konuşayım. Ne demek istedi acaba diye söyleniyordu. Fakat adımları gitgide süratlendi ve kasabaya adeta koşarak girdi. Bir evden bir eve giden iki kadın durup ona baktılar. Yusuf bunun farkına vararak yavaşladı ve etrafına bakına bakına yürümeye başladı. Sokaklar tenhaydı. Birkaç küçük çocuk kapılarının eşiğine oturmuş sütlü mısır yiyorlardı. Daha ileride bir sürü boş oduncu eşeğinin kımıldamadan bekleştikleri meydanda çocukların ellerinde bol yapraklı kavak dalları ile eşek arısı kovaladıklarını gördü. Vakur bir vınlayışla uçan arının arkasından avaz avaz bağırarak koşuyorlar ve yaklaştıkları zaman kavak dalını savurup hayvanı sersem ediyor ve yere düşürüyorlardı. Ondan sonra hepsi birden oraya toplanıyor, işlerinden en cesaretlisi ceketinin kenarıyla arıyı yakalıyor ve onun kısa fasılalarla her istikamete doğru fırlayan ve tekrar içeri çekilen iğnesini koparmaya uğraşıyordu. Bu sırada bazen arı ölüyor, bazen de iğnesi çıkarılarak ayağına bir tire bağlanıyor ve uçuruluyordu. Bir avcılığın bütün zevklerini ve tehlikelerini toplayan ve her defasında birkaç çocuğu gözleri görünmeyecek şekilde yüzü şiş olarak evine yollayan bu oyun, yaz mevsiminin en mühim eğlencelerindendi ve ancak ara sıra oradan geçen ve kızdırılmış bir arının hücumuna uğrayan büyüklerin müdahalesiyle yarıda kalır, birkaç çocuğun dayak yedikten sonra ağlayarak evine gitmesiyle sona ererdi. Yusuf ağır ağır meydanı geçti. Hain mahalle çocuklarının hücumuna uğrayan ve en güvendiği silahı usta parmaklar tarafından koparılan arıya karşı büyük bir merhamet hissediyordu. İçini bir hüzün kaplamıştı. Kendini eve götüren sebebi unutmuş gibiydi. Birkaç sokak saptıktan sonra da kulağına çocukların bağırışı geliyordu. Bütün sokakları, bütün evleri, kaldırım taşlarına ve duvarların sıvası dökük yerlerine kadar tanıyordu. Yalnız bu sefer pencere kanatlarının biraz daha yamulmuş, bazı evlerin çiğ bir boya ile boyanmış olduğuna dikkat etti. Köşe başlarında hep o ıslak ve yosunlu su mukassimleri vardı. Eve yaklaşınca yüreği hızlı atmaya başladı. Ne yapmak için geldiğini, Muazzez'le ne konuşacağını bir türlü hatırlayamıyordu. Bir sürü perişan düşünce başının içinde sallanıyor, birbirini çaprazlayıp dolaşıyor fakat bu onlardan hiçbirini yakalayamıyordu. Kapıyı yavaşça çaldı, bu anda hemen kaçıp gitmek istedi fakat kapı açıldı. Yusuf Kübra'nın sarı yüzünü görünce biraz kendini topladı. İçeri girerek lakayt bir tavırla sordu. Muazzez yukarıda mı? Küçük hanım dışarı gitti. Yusuf anlayamadı. Küçük hanım ne yaptı? Dışarı gitti. Nereye? Kübra'nın annesi de sokulmuştu. Girsene içeri Yusuf ağa dedi. Küçük hanımı annesi geldi aldı. Yusuf ayakkabılarını çıkararak taşlığa girdi. Sol tarafa sokak üstündeki odaya doğru baktı. Minderin üstünde Muazzez'in basma entarisi atılmış duruyordu. Taşlığın öbür başına bahçe kapısına doğru yürüdü. Tulumbadan su çekip oluğu eliyle tıkayarak kana kana içti. Testilerdeki suyun bu vakitte onu kandıracak kadar soğuk olmasına imkan yoktu. Eliyle ağzını kurulayarak kenardaki yeşil tahta sandığa oturdu. İçinde bulgur, tarhana, erişte torbalarının durduğu bu sandıktan etrafa hafif bir küf kokusu yayılıyordu. Zaten bu serin taşlığın kış-yaz en hakim kokusu bu küf kokusu idi. Bir kenarda üstleri tahta kapaklarla örtülü duran zeytinyağı küplerinden yukarı kata çıkan merdivenin alttan görünen çürük tahta basamaklarından, çivitli duvarlardan, üst üste yığılmış birkaç şilteden ve bahçe kapısının yanındaki tulumbadan mütemadiyen bir küf kokusu fışkırmakta ve ortalığa yayılmaktaydı. Yusuf derin bir nefes aldıktan sonra kendi kendine söyleniyormuş gibi sordu. nereye gittiler? Kübra'nın annesi bir müddet tereddüt ettikten sonra, vallahi bilmem ki, galiba şeylere gitti, Hilmi Beylere dedi. Yusuf oturduğu yerde ileriye doğru uzanarak, Hilmi Beylere mi diye sordu. Bu sözler ağzından ıslık gibi çıkmıştı. Kadın yerinden kalkıp Yusuf'a sokuldu. Yusuf ağa dedi. Bilmem ama bu hanım Meram anlamayacak galiba. Küçük hanımı da kendisine benzetecek. Bu kadar vukuattan sonra Hilmi Beylere gün aşırı gidip geliyor. Bu da yetmezmiş gibi kızı da götürüyor. Her zaman mı gidiyorlar? Ne zamandan beri gidiyorlar? Her zaman değil. Hanım hiç arasını kesmedi ama küçük hanım gitmiyordu. Son günlerde anasına uydu. Bu iki midir, üç müdür bilmem ki. Anası gidelim deyince Muazzez bir şey demiyor mu? Bu sefer demedi. Bundan evvel bir kere gördüm. Hanım ille gidelim diyor. Kız da istemem anacığım, bırak beni kendi halime diyordu. Sonra annesinin çenesine dayanamayıp söylene söylene gitmişti. Bu sefer sen çıktıktan sonra annesi geldi. Muazzez yukarıda hırslı hırslı şarkılar söylüyordu. Herhalde sana mı gücenmişti, nedir? Anasını görünce nereden geliyorsun diye sordu. Hanım Hilmi Beyler'den dedi. Bağa gideceğiz, seni almaya geldim dedi. Kız yerinden fırladı. Peki hemen gidelim, hiç durmayalım, çabuk anneciğim çabuk dedi. Yırtınarak soyundu, pembe sveten fistanını giydi. Yeldirmesini, başörtüsünü zor takınıp dışarı fırladı. Anası bile onun bu kadar coşmasına şaştı. Gittiler işte. Ne edelim Yusuf ağa? Hilmi Beylerin ne olduğunu sen ben biliriz ama bunlara öğretemeyiz. Parası olanın ırzı da tamam, namusu da. Yusuf yerinden kalktı, ter içinde kaldığını fark ederek kollarını ve sırtını kımıldattı.